Ayrım 45.
Sayfa 344. Gereksiz aşırı ihtiyaçlardan geri çekerim kendimi. Bencil, gururlu irademi yatıştırırım, dinsel baş eğmeyle kırbaçlarım onu. Böylece Tanrı'nın da yardımıyla ruh özgürlüğüne kavuşurum. Bu özgürlük de mutlu kılar beni. Söyleyin şimdi, yalnız başına kalmış varlıklı insan mı, yoksa kendini dünyasal ihtiyaçlardan, alışkanlıklardan kurtaran rahip mi yükseltebilir yüce düşünceyi, ona hizmet edebilir? Toplumdan koptuğu için kınarlar rahibi. Ruhunu günahlardan arıtmak için manastırın duvarları arkasına çekildin, insanlık görevlerini unuttun. Bakalım kim daha çok yerine getiriyor insanlık görevlerini? Asıl toplumdan kopan onlardır ama görmüyorlar bunu. Halka hizmet edenler eskiden beri çıkmıştır bizlerden. Şimdiden için çıkmasın? O alçak gönüllü, sessiz perhizciler, çilekeşler ayaklanıp bu yüce işe vereceklerdir kendilerini. Rus yurdunun kurtarıcısı halk olacaktır. Rus manastırı da eskiden beri halkın yanındadır. Halk toplumdan kopmuşsa bizler de koptuk. Halk bizim gibi inanıyor. İnancı olmayan bir yönetici, ne denli içten, yetenekli olursa olsun, Rusya'da hiçbir şey başaramaz. Bunu unutmayın. Halk dinsizlere karşı gelip onları alt edince Ortodoks Rusya doğacaktır. Halkı koruyun, yürek temizliğinin devamını sağlayın. Huzur içinde yetiştirin onu. Rahiplik görevimiz budur işte. Çünkü Tanrı'nın en sevgili ulusu Rus ulusudur. F. Beylerle uşaklar üzerine birkaç söz. Beylerle uşaklar ruhsal yönden kardeş olabilirler mi? Tanrım, neler söylüyorum. Halk da büsbütün günahsız değildir. Yukarılardan başlayan çürüme gözle görülür bir biçimde ilerliyor. Halkta da başladı kopmalar. Vurguncular, sömürücüler türedi. Tüccarlar arasında bir kibarlık özentisidir, aldı yürüdü. Cahilin cahili oldukları halde bilgili göstermek istiyorlar kendilerini. Bu amaçla geleneklerimizi küçümsüyor, atalarımızın inançlarından utanıyorlar. Prenslerin, soylu kişilerin kapılarını aşındırıyorlar ya, kaba köylü olmaktan kurtarmıyor onları bu. Halk sarhoşluğun içine daldı, bırakamaz da onu artık. Öte yandan ailesine, karısına, hatta çocuklarına çok sert davranıyor. Bütün bunların nedeni içkidir. Fabrikalarda 9 yaşında çocuklar görmüşümdür. Sıska, cılız, iki büklüm olmuş, bozulmuş çocuklardı bunlar. Havasız koğuş, durmadan çalışan makineler, sabahtan akşama dek aralıksız çalışma, hayasızca sözler, şarap. Bu yaşta çocuğun ruhu için gerekli olan bunlar mıdır? Güneşe, çocuk oyunlarına, her zaman iyi örneklere ihtiyacı vardır onun. Hiç değilse bir damlacık sevgi ister. Olmamalı bu, rahipler olmamalı. Çocuklar ezilmemeli. Hep birden ayaklanıp uyarın insanları, uyarın. Ama Rusya'yı kurtaracaktır Tanrı. Çünkü basit halk ahlakça bozulmuş olsa, iğrenç günahlardan kendini sıyıramıyorsa da, Tanrı'nın onun yüz kızartıcı günahlarını lanetlediğini, kendisinin de kötü yolda olduğunu biliyor. Halkımız hala yılmadan inanmaktadır gerçeğe. Tanrı'yı kabul etmekte, duygulanarak ağlamaktadır. Büyüklerde ise yoktur bu. Onlar akıllarının gösterdiği yolda yürümeyi yeğliyorlar. Ama eskiden olduğu gibi İsa'ya inanarak değil. Suç, günah diye bir şeyin olmadığını da açıkladılar. Öyle düşünürlerse haklılar da. Tanrı'ya inanmayan bir insan için günah olmaz artık. Avrupa'da halk zenginlere karşı ayaklanıyor, elebaşları her yerde kan akması için çalışıyorlar, halka öfkesinin haklı olduğunu söylüyorlar. Oysa zor kullandıkları için öfkeleri lanetlenecektir. Ama şimdiye dek birçok kereler olduğu gibi Rusya'yı gene Tanrı kurtaracaktır. Halk olacaktır kurtarıcısı, onun inancıyla sessizliği. Pederler, öğretmenler, halkımızın inancını koruyun. Hayal sanmayın bu söylediklerimi. Yüce halkımızın kutsal, gerçek yeteneklerine ömrümce tanık olmuşumdur. Birçok günahları, yoksulluğu yanında şaşırtıcı bir parlaklığı vardır bu yeteneklerinin. Bir görgü tanığı olarak bunu kesinlikle söyleyebilirim size. Köle ruhlu değildir. 200 yıl süren kölelikten sonra bile köle ruhlu olmamıştır. Görünüşü, davranışları serbesttir ama bir hayasızlık yoktur bu serbestlikte. Kin gütmez, kıskanç da değildir. Sen ünlüsün, sen varlıklısın, sen zekisin, sen yeteneklisin. Pek güzel, Tanrı ömrünü uzun etsin. Sayıyorum seni ama benim de bir insan olduğumu biliyorum. Seni hiç kıskançlık duymadan saymakla insanlık gururumun gereğini yapıyorum. Aslında böyle söylemiyorlarsa da, söylemezler çünkü, böyle davranıyorlar. Çok kereler gördüm bunu, kendi başımdan geçti. Hem inanır mısınız, bir Rus nedenli yoksul, nedenli küçük, önemsiz bir insan olursa, bu soylu davranışı o denli belirgindir. Oysa halkın biraz zenginleşmişi olan tüccarlar, sömürücüler çoğunlukla ahlaksızdır. Bunun suçu biraz da bizimdir. Ama Tanrı kullarını kurtaracaktır. Çünkü Rusya'nın kadere yüce boyun eğişi vardır. Parlak geleceğimizi görür gibi oluyorum şu anda. En ahlaksız zengin bile zenginliğinden utanacaktır sonunda. Yoksullarsa onların bu utancını görerek anlayışlı oldukları için tatlılıkla, açık kalplilikle karşılık verecektir bu soylu utanca. Böyle olacağına inanın. Gidiş o gidiştir. Ancak ruhsal erdemlerin sözü edilebilir. Bu gerçek de ancak bizde anlaşılabilecektir. Kardeşler doğacak, kardeşler birliği kurulacaktır. Bu olmadan dünya nimetleri paylaşılamaz insanlar arasında. Tanrı'nın varlığı içimizdedir. Paha biçilmez bir elmas gibi bütün yeryüzünü aydınlatacaktır. Olacak olan bu işte. Pederler, öğretmenler, pek içli bir olay geçti başımdan bir gün. Bağış toplamak için dolaşırken K elinde eski emir erim Afanasi ile karşılaştım. Ayrılalı 8 yıl oluyordu. Pazarda gördü beni, tanıdı hemen, yanıma koştu. Tanrım ne sevinçti o. Efendim, komutanım siz misiniz? Gözlerime inanamıyorum. Alıp evine götürdü beni. Askerliğini bitirmiş, evlenmişti. 2 çocuğu vardı. Pazarda küçük bir tezgah kurmuş, karısıyla birlikte bu tezgahta öteberi satarak geçinip gidiyordu. Küçük odası yoksul ama tertemiz, sevimliydi. Oturttu beni, semaveri koydu, karısına haber saldı. Evine gelmekle dünyaları bağışlamıştım ona sanki, öylesine sevinçliydi. Çocuklarını getirdi yanıma, kutsayın onları efendim. Onları kutsamak ne haddime dedim. Basit bir rahibim ben. Çocukların için dua edeceğim. Seni de o günden beri bütün dualarımda anıyorum Afanasi Pavlovich. Çünkü her şeyin başlamasına neden sensin. Dilim döndüğü kadar anlattım ona durumu. Afanasi yüzüme bakıyor. Beni, eski efendisini, bir subayı bu durumda, bu kılıkta görmekten duyduğu şaşkınlığı saklayamıyordu. Sonunda ağlamaya başladı. ''Niçin ağlıyorsun?'' dedim sevgili dostum. ''Benim için sevinmelisin çünkü mutluyum. Yolumu sen aydınlattın.'' Konuşamıyor, üzgün üzgün başını sallıyordu. ''Onca varlığınız, malınız, mülkünüz nerede?'' diye sordu. ''Manastıra verdim. Hep birlikte oturuyoruz orada.'' Çaydan sonra kalktım, hepsiyle sırayla vedalaşıyordum. Cebinden bir 50 kopeklik çıkardı, manastıra bağış olarak verdi. Baktım bir 50 kopeklik daha çıkardı, elime sıkıştırırken aceleyle fısıldadı. Bu da size, yolculukta belki işinize yarar efendim. Aldım, onu da karısını da başımla selamlayıp gittim. Yolda yürüyor, kendi kendime düşünüyordum. Şimdi ikimiz de, o evinde, bense yolda, mutlu gülümsüyor, Tanrı'nın bizi nasıl karşılaştırdığını düşünüyoruz. Onu bir daha hiç görmedim. Onun efendisiydim, o ise uşağımdı. Ama öylesine sevgiyle yürekten kucaklaşmış, öpüşmüştük ki, aramızda yüce bir kardeşlik doğmuştu. Bunu çok düşündüm, şimdi de şöyle düşünüyorum. Bu yüce, temiz kardeşliğin zamanı gelince bütün Rus ulusunu birbirine kenetleyebileceği olağandır. Buna inanıyorum, yakın gelecekte gerçekleşecektir bu. Uşaklar üzerine şunu da söyleyeceğim. Gençken uşaklara çok kızardım. Aşçı kadın yemeği biraz sıcak getirse ya da emir erim pantolonumu fırçalamayı unutsa küplere binerdim. Ama sevgili ağabeyimin çocukluğumda duyduğum sözleri içimi aydınlattı birden. Başkalarının bana hizmet etmesine değer miyim? Yoksul diye, cahil diye eziyet etmeye hakkım var mı uşağıma? Böylesine açık seçik, böylesine basit düşüncelerin insanın aklına pek geç gelmesine şaşmıştım. Dünyada uşakların da bulunması zorunludur. Ama insan öyle davranmalı ki, evindeki uşağı herhangi bir insandan daha özgür hissetmeli kendini. Niçin hizmetçimin hizmetçisi olmayayım? Bu benim gururuma dokunmamalı, hizmetçimi de korkutmamalı. Niçin hizmetçimi yakın akrabam yerine koyamayayım? Sonunda aileme alamayayım onu, bağrıma basamayayım. Şimdi bile olabilir bu. İnsanların gelecekteki görkemli kardeşliğinin temeli de bu olacaktır. O zaman insan hizmetçi aramayacaktır kendine. Bir insanın hizmetçi olmasını da istemeyecektir. Tam tersine İncil'de söylendiği gibi kendisi herkesin hizmetçisi olabilmeyi isteyecektir bütün varlığıyla. Mutluluğun şimdiki gibi oburlukta, rezalette, gösterişte, kendini övmede, başkalarına göre yüksek olmakta değil de, yalnız yüce kahramanlıklarda, iyilikte olduğunu, kişioğlunun sonunda anlayacağı bir hayal midir? Bu sorunun yanıtının hayır olduğuna, zamanın pek yaklaştığına kesinlikle inanıyorum. Alay ederek soruyorlar, ne zaman olacak bu? Geleceği benziyor mu sözünü ettiğiniz zaman? İsa adına bu güç işin üstesinden gelebileceğimizi sanıyorum. İnsanların zamanları gelip de birden yeryüzünü sarmalarından 10 yıl öncesine kadar anlamsız, saçma saydıkları az düşünce mi görülmüştür tarihte? Bizimki de öyle olacaktır. Ulusumuz bütün yeryüzünü aydınlatacak, insanlar şöyle söyleyecekler. Yapıcıların işe yaramaz diye bir kenara attıkları taş, yapının temel taşı oldu. Alay edenlere şöyle sormalı. Bizimki bir hayalse, peki siz ne zaman kuracaksınız yapınızı? İsa'yı karıştırmadan, tek kendi aklınızla ne zaman birlik olacaksınız? Onların da birlik yolunda olduklarını söyleyeceklerse de, aslında buna en safları inanır. Öyle ki bunların saflığına şaşmamak elde değildir. Gerçekte onların hayalciliği bizimkinden kat kat üstündür. Dünyanın hak gözetilerek yönetilmesini istiyorlar. Ama İsa'yı reddettikleri için dünyayı kana bulayacaklar sonunda. Çünkü kan kanı çeker, kılıcını çeken kılıç altında can verir. İsa'nın verdiği söz olmasaydı, insanlar yeryüzünde iki kişi kalıncaya dek öldürürlerdi birbirini. Sonra da bu iki kişi gururlarına yediremez, biri öbürünü öldürdükten sonra kendini de öldürürdü. İsa, alçak gönüllülerin, uysalların hatırı için bu işi durdurmaya söz vermemiş olsaydı aynen böyle olurdu işte. Düellodan sonra subay giysim henüz üzerimdeyken, toplantılarda uşaklardan söz etmeye başlamıştım. Anımsıyorum, herkes şaşıyordu bana. Ne diye hizmetçimi koltuğa oturtup da ayağına çay getirecekmişiz? Başka zorumuz yok mu? O zaman şöyle karşılık veriyordum. Arada bir niçin olmasın? Hep birden düşünüyorlardı. Soruları çocukçaydı, benim yanıtım da pek açık değildi ama sanıyorum içinde az çok gerçek vardı. G. Dua, sevgi, başka dünyalarla ilişki üzerine. Delikanlı, duayı unutma. Yürekten ettiğin her duada yeni bir duygu parıltısı vardır. Bu duygu parıltısındaysa o zamana dek tanımadığın, seni yeniden güçlendirecek bir düşünce saklanır. Duanın kişiyi eğittiğini de göreceksin o zaman. Şunu da unutma hiç. Her gün, her fırsatta şöyle söyle. Tanrım, bugün sana kavuşan kullarına merhamet eyle. Çünkü her saat, her dakika binlerce insan bu dünyadaki hayatlarını bırakıp öteki dünyaya göçüyorlar. Ruhları Tanrı'ya kavuşuyor. Bunlardan birçoğu yapayalnız ayrılıyorlar bu dünyadan. Üzüntü, keder içinde göçüp gidiyorlar. Arkalarından gözyaşı döken olmuyor. Hatta öyle bir insanın yaşadığından bile habersiz oluyoruz çoğunlukla. Birbirinizi hiç tanımadığınız halde, dünyanın öte ucunda ölen birisi için yararlı olur belki duan. Tanrı kabul edebilir dileğini. Tanrı katına çıktığı zaman dünyada onun arkasından da dua eden, onu seven birisinin bulunması ruhunu sevinçle doldurur. O zaman Tanrı da ikinize sevgiyle, şefkatle bakar. Çünkü sen tanımadığın okul için böylesine üzülüyorsan, Tanrı'nın merhametiyle sevgisinin sınırı olmadığı için ikinizi de aşırı bir sevgiyle, merhametle karşılar. Senin hatırın için bağışlar onu. Kardeşlerim, kişioğlunun günahından korkmayın. Günahkar da olsa sevin onu. Çünkü böyle bir sevgi yeryüzünün en yüce sevgisi, tanrısal sevgiye en yakın olan sevgidir. Tanrı'nın bütün yaratıklarını, her şeyi, her kum tanesini sevin. Tanrı'nın en küçük yaprakçığını, ışığını, hayvanları, bitkileri, her şeyi sevin. Bunları seversen Tanrı'nın sırrına erersin. Bu sırra bir kez erdikten sonra her gün biraz daha iyi anlarsın onu. Sonunda bütün dünyayı sevmeye başlarsın. Hayvanları sevin. Düşüncenin başlangıcını, sessiz mutluluğu Tanrı vermiştir onlara. Bu mutluluklarını bozmayın, hırpalamayın onları, sevinçlerini almayın ellerinden, Tanrı'nın kuralına karşı gelmeyin. Kişioğlu, hayvanlara hükmetmeye kalkışma. Günahsızdır onlar. Oysa sen büyük olduğun halde varlığınla çürütüyorsun, pisliğe boğuyorsun yeryüzünü, arkanda yalnız pislik bırakıyorsun. Ne yazık ki hepimizin tek yaptığı bu. Özellikle çocukları sevin, çünkü onlar da günahsızdır, melekten farksızdırlar. Bizleri duygulandırmak, yüreklerimizi günahlardan arıtmak için gelmişlerdir yeryüzüne. Örnektir onlar. Bir çocuğu üzmek günahların en büyüğüdür. Çocukları sevmeyi peder Anfim öğretti bana. Bu sevimli, sessiz adam, beraber Rusya'yı dolaşırken tek tek topladığı kopeklerle akide şekeri ya da çörek alır, çocuklara dağıtırdı. Duygulanmadan geçemezdi çocukların yanından. Böyle bir insandı. Bazen kararsızlık içinde kalırsınız. Günah işleyen bir insan görünce kendi kendinize sorarsınız. Zorla mı yoksa alçak gönüllü bir sevgiyle mi yenmeliyim onu? Böyle durumlarda her zaman şöyle yanıtla bu sorunu. Alçak gönüllü bir sevgiyle yeneceğim. Böyle dersen dünyada yenemeyeceğin şey yoktur. Sevgiden doğan alçak gönüllülük güçlerin en yamanıdır. Her gün, her saat, her dakika yokla kendini. Görünüşünün alçak gönüllü olması üzerinde dur. Küçük bir çocuğun yanından öfkeli bir yüzle geçebilirsin. Farkına varmadan yaparsın bunu. Ama yüzündeki sert, öfkeli anlatım çocuğun küçük yüreğinde yer eder. Böylece bilmeden ileride gelişebilecek kötü bir tohum atmış olursun çocuğun ruhuna. Yavrucağın önünde dikkatli olmadığın, kendi kendine soylu, yapıcı bir sevgi edinmediğin için neden olursun buna. Kardeşlerim, sevgi yüce bir öğretmendir ama elde etmek gerek onu. Ancak elde edilmesi çok güçtür, uzun çaba ister. Çünkü kısa bir süre için değil, aralıksız sevmek gerekir. Gel geç bir sevgiyi herkes, adi bir cani bile duyabilir. Genç yaşta ölen abim kuşlardan af diliyordu. Görünüşte anlamsız bir şey ama gerçek. Çünkü sevgi dünyası büyük bir okyanus gibidir. Bir uçtaki kıpırdanma öte uçta da duyulur. Varsın kuşlardan af dilemek anlamsız bir davranış olsun. Ama ne var ki kişioğlunun çevresindeki tüm yaratıklar, kuşlar da, çocuklar da onun biraz daha yumuşak olmasını pek isterlerdi. Her şey bir okyanusa benzetilebilir. Öyleyse sevgiden doğma bir taşkınlıkla kuşlardan günahlarınızın bağışlanmasını dilemenin garipsenecek bir yanı yok demektir. İnsanlar ne denli anlamsız saysalar bile taşkınlığınızı sevin. Dostlarım, Tanrı'dan size neşe vermesini dileyin. Çocuklar gibi, gökyüzündeki kuşlar gibi şen olun. Ödevinizi yaparken insanların günahları yolunuzdan alıkoyamaz sizi. Bu günahların yapıtınızı lekeleyeceğinden, onu tamamlatmayacağından korkmayın. Şöyle söylemeyin. Günah, dinsizlik ve dinsizler pek güçlü. Bizlerse yapayalnız güçsüzüz. Ezileceğiz bu gücün altında, kutsal yapıtımızı tamamlayamayacağız. Kendinizi bu umutsuzluğa kaptırmayın. Burada tek kurtuluş yolu, kişioğlunun bütün günahlarının yükünü kendi üzerinize almaktır. Gerçekten de böyledir dostlarım. Çünkü bütün günahları içtenlikle kendi üzerine aldın mı, bunun gerçekte de öyle olduğunu, bütün günahların senin olduğunu o anda görürsün. Ama tembelliğinin, güçsüzlüğünün suçunu başkalarının üzerine atıp kendini suçsuz gören insan, sonunda şeytanca bir gurura kapılır, Tanrı'ya baş kaldırır. Şeytanca gurur üzerine şöyle düşünüyorum. Biz insanların onu anlaması pek güçtür. Bu yüzden iyi bir iş yaptığımızı sanarak bu gurura kapıldığımız çok olur. Zaten en güçlü duygularımızın, davranışlarımızın çoğunun sırrını bu dünyadayken anlayamayız. Ama bu anlayışsızlığımızın bizi bağışlatacağını sanmayın. Çünkü Tanrı anlayamadıklarımızın değil, anlayabildiklerimizin hesabını soracaktır bize. İyice olgunlaşınca, doğruyu yanlışı görmeye başlayınca sen de anlayacaksın bunu, itiraz etmeyeceksin. Gerçekten yolumuzu şaşırmış gibi dolaşıyoruz yeryüzünde. Önümüzde İsa'nın kutsal hayali olmasa, tufandan önceki insanlar gibi yolumuzu hepten şaşırır, mahvolurduk. Yeryüzünde çok şey gizlidir bizden. Ama buna karşılık başka bir dünyayla, göksel yüce bir dünyayla aramızda canlı bağlar bulunduğunu bildiren gizli duygular bağışlanmıştır. Zaten duygularımızın, düşüncelerimizin kökü de başka dünyalardadır. Filozofların hiçbir şeyin aslının bu dünyada anlaşılamayacağını söylemelerinin nedeni de budur. Tanrı başka dünyalardan aldığı tohumları dünyamızda ekmiş, bahçesini yetiştirmiştir. Filiz verebilen tohumlar filizlenmiştir. Ne var ki bu bahçede yetişenler yalnızca öteki esrarlı dünyalarla olan ilişkilerinin duygusuyla yaşarlar. Bu duygu yitiyor ya da zayıflıyorsa ruh ölüme gidiyor demektir. Kişi o zaman umursamamaya başlar yaşamı, hatta nefret eder ondan. Ben böyle düşünüyorum.